Ayrım 18.
Çiftçi, ekim biçici, gemici, demirci, aydınlıklar içinde erişilmez bir cennetin cennetlik kişileri gibi görünecekler. Örste ne kadar pırıltı vardır. Çift sürmek, ekin demetini bağlamak sevinç demektir. Rüzgara kapılan özgür kayık ne cümbüştür. Sen tembel, çapala, sürükle, yuvarla, yürü. Çek yularını, cehennem arabasına koşulmuş yük hayvanısın sen işte. Ya, hiçbir şey yapmamak, senin hedefin buydu. İyi ya işte, yorgunluksuz geçen ne bir hafta, ne bir gün, ne bir saat. Hiçbir şeyi sıkıntısız kaldıramayacaksın. Geçecek her dakika senin kaslarını çatlatacak. Başkaları için tüy olan şeyler senin için kaya olacak. En basit şeyler senin için diklenecek. Hayat senin çevrende canavarlaşacak. Gitmek, gelmek, soluk almak hepsi korkunç bir çalışma haline gelecek. Ciğerin sana 100 libra ağırlığında bir yük etkisi yapacak. Orada yürümek yerine burada yürümek çözülmesi gereken bir sorun haline alacak. Dışarı çıkmak isteyen bir kimse kapısını iter. İşte artık dışarıdadır. Sen dışarı çıkmak istersen duvarı delmen gerekir. Sokağa çıkmak için herkes ne yapar? Merdivenden aşağı iner. Sen yatak çarşaflarını yırtacaksın. Ondan parça parça bir ip öreceksin. Sonra pencerenden aşacaksın. Kendini bir uçurumun üzerine bu iple sarkıtacaksın. Vakit gece olacak, fırtına içinde, yağmur altında, kasırga arasında. İp kısa gelirse inmek için ancak bir tek çaren kalır, düşmek. Tesadüfen uçurumun içine rastgele bir yükseklikten neyin üzerine düşeceksin? Aşağıdaki şeyin üzerine, bilinmezin üzerine. Ya da kendini yakmak pahasına bacadan tırmanacaksın. Ya da içinde boğulmak pahasına lağım yolundan geçeceksin. Örtmek gereken deliklerden, günde 20 defa kaldırıp gene koymak gereken taşlardan, ot yığınının içine gizlemek gereken sıva döküntülerinden söz etmiyorum sana. Önüne bir kilit çıkar. Şehirlinin cebinde anahtarcının yaptığı anahtarı vardır. Sen onu aşmak istiyorsan korkunç bir şaheser yaratmaya mahkumsun. Kalın bir madeni para alacaksın, ikiye keseceksin. Hangi aletlerle? Onları da sen icat edeceksin, o senin işin. Sonra bu iki parçanın dışını dikkatlice koruyarak içine uyacaksın. Kenarına bir vida helezonu açacaksın. Öyle ki bir gövde ile bir kapağın sıkıca birbirine uyması gibi bu iki parçayı birbirine rapt edecek. Altı üstü böylece vidalanınca hiç kimse bir şey anlamaz. Nöbetçiler için, çünkü sen göz hapsinde bulunacaksın, bu bir paradır. Senin içinse kutu olacak. Bu kutuya ne koyacaksın? Küçük bir parça çelik. Bir saat zembereği üzerine dişler açacaksın, bir tel testere haline gelecek. Bir iğne boyunda olan, bir madeni para içine gizlenen bu testereyle kilidin dilini, sürgünün ucunu, asma kilidin köprüsünü, pencerende bulunması gereken demir parmaklığı, bacağında bulunacak olan halkayı keseceksin. Meydana getirilen bu şaheser, tamamlanan bu harika, bütün bu sanat, ince zeka ustalığı, maharet, sabır mucizeleri gerçekleşince, bunun yaratıcısı sen olduğun anlaşılırsa mükafatın ne olacak? Zindan. İşte senin geleceğin. Tembellik, zevk safa, ne felaket uçurumu. Hiçbir şey yapmamak uğursuz bir karardır biliyor musun? Toplumu yiyerek tembel tembel yaşamak. Yararsız yani zararlı olmak. İnsanı dosdoğru sefaletin dibine sürükler bu. Asalak olmak isteyenin vay haline, böcek olur çıkar. Ya, çalışma hoşuna gitmiyor öyle mi? Evet, bir tek düşüncen var senin. Güzelce yiyip içip bir güzelle yatmak. Su içeceksin, kara ekmek yiyeceksin. Bir tahtanın üzerinde kollarına, ayaklarına perçinlenmiş, gece etinin üzerinde soğukluğunu duyacağın demirlerle yatacaksın. Bu demirleri kıracaksın, kaçacaksın, iyi. Yüzü koyun çalıların arasında sürüneceksin. Ormandaki hayvanlar gibi ot yiyeceksin. Sonra da yakalanacaksın. O zaman yer altında derin, karanlık, rutubetli bir zindanda, bir duvara gömülmüş olarak yıllarca kalacaksın. Su içmek için testini el yordamıyla arayacaksın. Köpeklerin bile beğenmeyeceği ekmeği, karanlıkların korkunç ekmeğini kemireceksin. Senden önce kurtların yediği baklaları yiyeceksin. Bir mahzende tesbih böceği olacaksın. Ya, genceciksin, daha 20 yıl olmadı süt ninenden süt emiyordun. Belki de annen hala sağdır. Kendine acı ey sefil çocuk, yalvarırım sana sözümü dinle. En iyisinden halis yünlü siyah kumaşlar, rugan iskarpinler giymek, saçlarını kıvırmak, buklelerine güzel kokulu yağlar sürmek, insanların hoşuna gitmek, güzel olmak istiyorsun. Saçların dibinden tıraş edilecek, sırtında kırmızı kazak, ayağında tahta tabanlı pabuçlar olacak. Parmağına bir yüzük istiyorsun, boynunda bir halka olacak. Yanılıp bir kadına bakarsan sopa yersin. Oraya 20 yaşında girip 50 yaşında çıkacaksın. Gençliğinle, pes pembe, körpe, parlak gözlerinle, bembeyaz bütün dişlerinle, o güzel delikanlı saçlarınla gireceksin. Kırılmış, bükülmüş, yüzün buruşmuş, dişlerin dökülmüş, korkunç, bembeyaz saçlarla çıkacaksın. Ya, zavallı evladım, yolunu şaşırmışsın. Avarelik, işsizlik sana kötü öğüt veriyor. İşlerin en korkuncu hırsızlıktır. İnan bana, bu pek zahmetli bir iş olan tembellik mesleğine girme. Namussuz olmak kolay değildir. Dürüst insan olmak çok daha az zahmetlidir. Hadi şimdi git de sana bu söylediklerimi iyi düşün. Ha, aklıma geldi. Benden ne istiyorsun? Para kesemi. Al işte. Yaşlı adam Montparnasse'ı bırakarak para kesesini avucuna koydu. Montparnasse bunu bir süre iyice tarttı. Sonra sanki çalmış gibi aynı bilinçsiz bir dikkatle usulca redingotunun arka cebine koydu. Bütün bunlardan sonra yaşlı adamcağız sırtını döndü, sakin sakin gezintisine devam etti. Montparnasse, "Man kafa herif," diye mırıldandı. Bu adamcağız kimdi acaba? Okuyucu hiç şüphesiz tanımıştır. Montparnasse şaşkına dönmüş, alacakaranlıkta onun gözden kaybolmasını seyretti. Onun için uğursuzluk oldu bu. Yaşlı adam uzaklaşırken Gavroche yaklaşıyordu. Gavroche bir yan bakışla Mabeuf babanın hala sırasının üzerinde oturduğunu görmüştü. Belki de uyukluyordu. Sonra bu sokak haylazı çalıların arasından çıkmış, karanlıkta kımıldamadan duran Montparnasse'ın arkasına doğru yerde sürünerek ilerlemişti. Görülmeden, duyulmadan böylece Montparnasse'a kadar geldi. Elini pahalı siyah yünlüden redingotun arka cebine usulca soktu, geri çekti. Gene yerde sürünerek karanlıklar içinde bir yılan gibi kayboldu. Dikkatli olmak, tetik üzerinde bulunmak için hiçbir ihtiyaç duymayan, hayatında ilk defa düşünen Montparnasse hiçbir şeyin farkında olmadı. Gavroche, Mabeuf babanın bulunduğu yere gelince, keseyi çitin üzerinden fırlattı, bir tazı gibi koşarak kaçtı. Kese Mabeuf babanın ayağının üzerine düştü. Bu sarsıntıya uyandı. Eğildi, yerden keseyi aldı. Hiçbir şey anlayamadı. Keseyi açtı. İki gözlü bir keseydi bu. Birinde biraz ufak para, ötekinde de altı Napolyon altını vardı. Bay Mabeuf pek ürkmüştü. Bunu aldı, hizmetçisine götürdü. Plutark ana, "Hızır gibi tam zamanında yetişti," dedi. 5. Kitap. Sonu başlangıcına benzemiyor. 1. Birleşen yalnızlıkla kışla. Cosette'in 4-5 ay önce pek içler acısı, pek şiddetli olan acısı, kendi de pek farkında olmadan iyileşme dönemine girmişti. Tabiat, bahar, gençlik, babasına olan sevgisi, kuşların, çiçeklerin neşesi azar azar günden güne, damla damla, böylesine bakir, genç ruha, unutmaya benzeyen anlatılamaz bir duygu aşılıyordu. Oradaki ateş büsbütün sönüyor muydu? Yoksa sadece külleniyor muydu? Gerçek şu ki artık içinde acıtan, yakan hemen hemen hiçbir şey duymuyordu. Bir gün birdenbire Marius'u hatırladı. Olur şey değil dedi. Artık onu hiç düşünmüyorum. Gene o hafta içinde bahçe kapısının önünden geçen ince belli, pek cazip üniformalı, genç kız yanaklı, kolunun altında kılıcı, parlak bıyıklı, pırıl pırıl şapkalı, çok güzel bir mızraklı süvari subayı gördü. Subayın üstelik sarı saçlı, mavi gözlü, yuvarlak, kibirli, küstah, güzel bir yüzü vardı. Marius'un tam zıttı. Ağzında bir yaprak cigarası vardı. Cosette bu subayın hiç şüphesiz Babilon sokağında kışlası olan alaya mensup olduğunu düşündü. Ertesi gün gene onun geçtiğini gördü. Saatine baktı. Ondan sonra acaba tesadüf müydü? Hemen her gün onun geçtiğini gördü. Subayın arkadaşları orada, bu bakımsız bahçede, bu berbat rokoko kapının arkasında, okuyucunun hiç de yabancısı olmayan, Theodule Gillenormand adını taşıyan güzel teğmenin her geçişinde hemen daima orada bulunan güzelce bir yaratığın varlığını fark ettiler. Ona maşallah diyorlardı. Sana göz kırpan bir küçük kız var, bak işte. Mızraklı süvari de bana bakan bütün kızlara bakacak vaktim mi var benim diye karşılık veriyordu. Tam da o sırada Marius çok ciddi bir şekilde can çekişmeye doğru gidiyordu. Bari ölmeden onu bir kerecik daha görebilseydim diyordu. Dileği yerine gelseydi de Cosette'i o anda bir mızraklı süvari subayına bakarken görmüş olsaydı, bir tek kelime söyleyemez acıdan son nefesini verirdi. Kabahat kimin? Hiç kimsenin. Marius kedere batıp orada kalan yaratılışlardandı. Cosette ise kedere dalıp oradan kurtulanlardandı. Üstelik Cosette kendi kendine bırakılan kadın hayallerinin tehlikeli bir dönemini geçiriyordu. Bu çağda yalnız kalan bir genç kızın kalbi tesadüfe göre ya bir mermer sütunun başlığına ya da bir meyhanenin direğine sarılan asma filizlerine benzer. İster fakir ister zengin olsun, çünkü zenginlik kötü bir seçimi engelleyemez, bir genç kız için çabuk, kesin, buhranlı bir zamandır bu. Hiç dengi olmayan kimselerle evlenir, gerçek uyuşmazlıksa ruhların uyuşamamasıdır. Nasıl ki şöhretsiz, adsız, asaletsiz, servetsiz, pek çok delikanlı, büyük duygulu, üstün düşünceler tapınağına destek olan mermer sütun başlığı ise, aynı şekilde parlak çizmeleri, cilalı sözleri olan, her isteği yerine gelmiş, falanca kibar çevre erkeği de dışına değil de içine, yani kadına ayrılmış olan yanına bakıldığında görülür ki, şiddetli, kirli, şaraba bulanmış ihtirasların anlaşılmaz şekilde musallat olduğu sersem bir kütüktür, bir meyhane sırığı. Cosette'in ruhunda neler vardı? Durulmuş ya da uyuşmuş ihtiras, kararsız halde aşk, berrak, parlak, belirli bir derinlikte bulanık, daha aşağıda karanlık bir şey. Yakışıklı subayın hayali yüzeye vuruyordu. Derinde, daha derinde bir hatıra var mıydı? Belki, Cosette bilmiyordu. Birdenbire garip bir olay meydana geldi. 2. Cosette'in korkuları. Nisan'ın ilk 15 gününde Jean Valjean bir yolculuk yaptı. Bu bilindiği gibi pek uzun aralarla sık sık oluyordu. 1-2 gün, en çok 3 gün için gidiyordu. Nereye gidiyordu? Kimse, Cosette bile bilmiyordu. Yalnız bir defa bu yolculuklardan birinde Cosette küçük bir ara sokağa kadar arabayla onunla birlikte gitmişti. Sokağın köşesinde planşet çıkmazı yazıyordu. Orada Jean Valjean inmiş, arabada Cosette'i gene Babilon sokağına getirmişti. Genel olarak evde para kalmadığı zamanlar Jean Valjean bu ufak yolculukları yapıyordu. Kısacası Jean Valjean evde yoktu. 3 gün sonra döneceğim demişti. Akşam Cosette salonda yalnızdı. Oyalanmak için piyanosunu açmış, bir yandan çalarken bir yandan da Orient'ın Ormanda Kaybolan Avcılar korosunu söylemeye başlamıştı. Bu şarkı belki de bütün müziğin en güzel parçasıdır. Bitirdikten sonra bir hayli zaman düşünceli kaldı. Sonra birdenbire bahçeden bir ayak sesi duyar gibi oldu. Babası olamazdı çünkü evde yoktu. Toussaint de olamazdı çünkü o da yatmıştı. Saat gecenin 10'uydu. Salonun kapalı olan pancuruna gitti, kulağını dayadı. Bu ona bir erkek ayağı gibi pek sessiz yürüyormuş gibi geldi. Çabucak birinci kata, yatak odasına çıktı, pancurdaki vasistası açtı, bahçeye baktı. Ayın 15'ine rastlayan bir geceydi, ortalık gündüz gibi aydınlıktı. Bahçede kimseler yoktu, pencereyi açtı. Bahçe derin bir sessizlik içindeydi. Görülebildiği kadarında sokak her zamanki gibi ıssızdı. Cosette aldandığını düşündü. Böyle bir ses duyar gibi olmuştu. Weber'in o düşündürücü harikulade korosunun yarattığı bir kuruntu olsa gerekti. Bu parça aklın karşısında ürküten derinlikler açar, alacakaranlıkta avcıların kaygılı adımları altında, kuru dalların çıtırtısı duyulan bir ormandaymışsınız gibi başınız döner. Cosette bunun üzerinde pek düşünmedi bile. Zaten yaratılış bakımından pek ürkek değildi. Damarlarında yalın ayak dolaşan çingenelerin, maceraseverlerin kanı vardı. Hatırlanacağı gibi beyaz güvercinden çok tarla kuşuydu o. Vahşi, cesur bir özü vardı. Ertesi gün daha erken saatte gün batarken bahçede geziniyordu. Zihnini kurcalayan belirsiz düşünceler arasında zaman zaman dünkü sese benzer bir ses işitir gibi oluyor. Sanki ağaçların altında kendisine pek yakın yürüyen birinin ayak seslerini duyuyordu ama bir yandan da kendi kendilerine yerlerinden oynayan iki dalın çıkardığı hışırtı kadar otlar üzerinde yürüyen bir ayak sesine hiçbir şeyin benzeyemeyeceğini de içinden geçiriyor, buna pek aldırış etmiyordu. Çalılıktan ayrıldı. Köşkün merdivenlerine ulaşmak için ufak bir çayırlıktan geçmesi gerekiyordu. Sık ağaçların arasından çıkınca arkasından doğru yükselen ay, onun gölgesini önüne, çayırın üzerine doğru serdi. Cosette dehşete kapılarak durdu. Ay, çayırın üzerine onun gölgesinin yanına garip şekilde korkunç, dehşetli başka bir gölgeyi, başında yuvarlak şapka bulunan bir gölgeyi pek belirli bir şekilde çiziyordu. Sık ağaçların bitiminde Cosette'in bir iki adım arkasında ayakta duran bir adamın gölgesi gibiydi. Bir dakika konuşamadan, bağıramadan, seslenemeden, ne kımıldayıp ne de başını döndüremeden öylece kala kaldı. En sonunda cesaretini topladı, azimle, metanetle arkasına döndü, yere baktı, gölge kaybolmuştu. Gene çalılığa daldı, kıyı bucağı cesaretle araştırdı, bahçe kapısına kadar gitti, hiçbir şey bulamadı. Korkudan donmuş gibiydi. Acaba gene kuruntu muydu bu? Ne demek iki gün üst üste? Bir kuruntu neyse ama iki kuruntu ne oluyor? Kaygı verici olan şey şuydu ki gölge hiç şüphesiz bir hayalet değildi. Hayaletler hiçbir zaman yuvarlak şapka giymezler. Ertesi gün Jean Valjean geldi. Cosette ona duyup gördüğünü sandığı şeyi anlattı. İçine su serpileceğini, babasının omuzlarını silkip "Sen çılgın bir küçük kızsın" diyeceğini umuyordu. Jean Valjean da kaygılandı. "Bu boş bir şey olamaz" dedi. Bir bahaneyle kızdan ayrıldı, bahçeye indi. Cosette onun büyük bir dikkatle bahçe kapısını incelediğini gördü. Cosette gece yarısı uyandı. Bu sefer emindi. Merdivenin pek yakınında, penceresinin altında birinin yürüdüğünü açıkça duyuyordu. Vasistas'a koştu, açtı. Gerçekten de bahçede elinde kalın bir sopa bir adam vardı. Tam bağıracağı sırada ay adamın yüzünü yandan aydınlattı. Babasıydı bu. İçinden "demek ki çok kaygılı" diyerek gene yatağına yattı. Jean Valjean o geceyi de ondan sonraki iki geceyi de bahçede geçirdi. Cosette onu pancurunun deliğinden görüyordu. Üçüncü gece ay küçülüyordu, daha geç doğmaya başlamıştı. Sabahın saat biri vardı. Uzun bir kahkaha ile babasının sesini işitti. "Cosette!" Genç kız yataktan fırladı, sırtına sabahlığını geçirdi, penceresini açtı. Babası aşağıda çayırın üzerindeydi. "Seni güvene kavuşturmak için uyandırdım" diyordu. "Bak işte senin yuvarlak şapkalı gölge." Çayırın üzerinde oraya vuran ayın şekillendirdiği bir gölgeyi gösteriyordu. Gerçekten de başında yuvarlak şapka bulunan bir adama pek benziyordu. Yakındaki bir damın üzerinde yükselen başlıklı saçtan bir ocak bacasının meydana getirdiği bir gölgeydi bu. Bunun üzerine Cosette de gülmeye başladı. Bütün korkulu tahminleri ortadan silindi. Ertesi gün babasıyla kahvaltı ederken soba borusu gölgelerinin uğrağı korkunç bahçeyle alay ediyordu. Jean Valjean gene eski huzuruna kavuştu. Cosette'e gelince soba borusunun gerçekten görmüş olduğu ya da gördüğünü sandığı gölgenin yönünde, ayın da gökte aynı noktada bulunup bulunmadığını pek fark etmedi. Suçüstü yakalanmaktan korkan, gölgesine bakılınca geri çekilen bu acayip soba borusu konusunu pek kurcalamadı. Çünkü arkasını dönünce gölge yok olmuştu. Bundan kesinlikle emin olduğunu sanıyordu. Artık iyice ferahlamıştı. Gösteri ona eksiksiz gibi geldi. Akşam ya da gece bahçede yürüyen birinin bulunabileceği aklından silindi gitti. Gel gelelim, birkaç gün sonra yeni bir olay ortaya çıktı. 3. Toussaint'in yorumlarıyla korkular zenginleşiyor. Bahçede sokak üzerindeki parmaklıklı kapının yanında bir taş sıra vardı. Bu sırayı meraklı bakışlardan bir gürgen fidanlığı gizlerdi ama gene de gerekirse yoldan geçen bir kimsenin kolu parmaklıklar, gürgenler arasından oraya ulaşabilirdi. Gene bu Nisan ayının bir akşamı Jean Valjean sokağa çıkmıştı. Cosette de güneş battıktan sonra bu sıranın üzerine oturmuştu. Rüzgar ağaçlar arasında şiddetleniyordu. Cosette düşünüyordu. Sebepsiz bir hüzün, akşamın verdiği, belki de kim bilir o saatte aralık duran mezardan gelen, o karşı konulamayan hüzün azar azar onu sarıyordu. Belki de bu gölgenin içinde Fantine vardı. Cosette ayağa kalktı, çiğle sırılsıklam olan otların üzerinden yürüyerek içine gömüldüğü hüzünlü uyurgezerlik arasında, bu saatte bahçeye çıkmak için gerçekten de tahta altlı pabuç ister, İnsan nezle oluyor diye söylenerek ağır ağır bahçenin çevresini dolandı. Sonra gene taş sıraya döndü. Tam oturacağı anda az önce ayrıldığı yerde hiç şüphesiz daha önce orada bulunmayan oldukça iri bir taş gözüne çarptı. Bunun ne demek olduğunu kendi kendine sorarak taşa dikkatle baktı. Birdenbire aklına bir şey geldi. Bu taşın oraya kendiliğinden gelmediğini, birinin yerleştirdiğini, yani bu parmaklıklı kapının arasından bir kolun uzandığını düşündü. Korktu. Şüphe edecek hiçbir nokta yoktu. Taş işte oracıktaydı. Ona dokunmadı, arkasına bakmaya cesaret edemeden kaçtı, eve sığındı. Hemen merdiven kapısı, penceresinin pancurunu, kol demirini, sürgüsünü kapattı. Toussaint'e, "Babam eve döndü mü?" diye sordu. "Daha dönmedi küçük hanımcığım." Toussaint'in kekeme olduğunu söylemiştik. Artık bunun üzerinde durmamamıza izin verilsin. Bir sakatlığı boyuna belirtmek hiç hoşumuza gitmez. Jean Valjean dalgın, düşünceli, gece gezinmeyi seven bir kimseydi. Çoğu zaman eve gece geç vakit dönerdi. Cosette, Toussaint dedi, akşamları hiç değilse bahçe üzerindeki pancurları kol demirleriyle iyice kapa. Pancurları kapatan halkaların İçine o küçük demir şeyleri iyice yerleştirmeye dikkat ediyorsun, değil mi? Elbette küçük hanım, hiç merak etmeyin. Toussaint bunu hiç ihmal etmezdi. Cosette bunu iyi bilirdi ama çünkü burası öylesine ıssız bir yer ki demekten kendini alamadı. Toussaint orası doğru dedi. İnsan burada uf bile diyemeden öldürülebilir. Bir de üstelik bey evde yatmıyor. Ama siz hiç korkmayın küçük hanım, pencereleri hapishane penceresi gibi sıkı sıkı kapatıyorum. Yalnız kadınlarız, elbette ki bu ürkütür insanı. Gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Size kes sesini diyen, boğazınızı kesmeye kalkan adamların odaya girdiğini görmek ne demektir? Ölmek bir şey değil, nasıl olsa ölünür. Evet, nasıl olsa er geç öleceğimizi biliyoruz ama bu adamların size dokunduğunu görmek iğrenç bir şey. Sonra onların bıçakları da iyi kesmiyordur mutlaka. Aman tanrım. Cosette sus dedi. Her yeri iyice kapat. Toussaint'in uyduruverdiği melodramdan dolayı belki de bir hafta önceki hayaletleri hatırlayarak dehşete düşmüştü. Sıranın üzerine bıraktıkları taşa gidip bir bakıver demeye bile cesaret edemedi. Bahçenin kapısı açılacak da adamlar içeri dalıverecekler diye o kadar korkuyordu. Hizmetçi kıza her yandaki kapıları, pencereleri dikkatlice kapattırdı. evi tavan arasından bodruma kadar arattırdı. Sonra yatak odasına kapandı, sürgülerini çekti, yatağının altına baktı, yattı. İyi uyuyamadı. Bütün gece rüyasında dağ gibi büyük mağaralarla dolu taşı gördü.